Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos.
Radyo Agos'tan günaydın, parlıyız. Ben Yetvar Tanzikyan. Yeni bir Radyo Agos'ta karşınızdayız. Bugün 23 Şubat Cumartesi. Hangi şarkıyla başladık? Mane ve Silvia ikilisi. Ermenistan'da o kadar zengin bir müzikal gelenek var ki her hafta yeni birilerini keşfediyoruz. Onların da Aysor Urpate, bugün Cuma'dır, bir Bomidas derlemesi. Bugün Cuma'dır, kalp gümüşten bir tastır türünden bir halk türküsü diyelim biz buna. Cumartesi ama olsun, böyle bir şarkıyı çalabiliriz, niye çalmayalım? Evet, bu hafta akışımız şöyle, bir dakika sonra aşağı yukarı Türkiye Ermeni Akademisyenler Platformu'ndan Doktor Sevan Garabedoğlu konuğumuz olacak. Bir anket çalışması başlattı çünkü Türkiye Ermeni toplumuna yönelik ve Ermeni toplumun gelecek projeksiyonunu belirlemek adına önemli buluyoruz biz bu çalışmayı. Birazdan kendisiyle sohbet edeceğiz. Bu haftaki manşetimizde de bu var zaten. Bu ankete katılalım çağrısını yapıyoruz. İkinci bölümde ekonomist Güldem Atabay konuğumuz olacak. Onunla da ekonomi gündemde aslında hem seçime doğru hem de seçimden sonra neler olacak gibisinden. Hafta içinde de Merkez Bankası 5 puan birden faiz arttırdı ve %50'ye getirdi faizleri ama enflasyon da tüm hızıyla gidiyor. Genel bir manzara çizeceğiz Güldem Atabay'la. Son bölümde de Pankrates Dükkan'la haftalık olan sohbetimizi yapacağız. Bu hafta son bölümde Pankrates Dükkan ama aynı zamanda hem Sarkis Seropyan'ı anacağız. 2015 yılında kaybetmiştik 28 Mart'ta, hem de hafta içinde kaybettiğimiz Türkiye'nin emektar sahaflarından Vahan Kocuoğlu'nu anacağız. Gündemde Rusya'da, Moskova'da bir konser salonuna yapılan saldırı var. Saldırıyı IŞİD ya da DAEŞ, iki isim de geçerli, üstlenmiş. 40 can kaybı, 100'ün üzerinde yaralı. Bu yaralıların 60'ının ağır olduğu söyleniyor. Rusya şokta, dünyada aslında bütün spotlar buraya çevrilmiş vaziyette. İlk başta Ukrayna'yla savaş olduğu için Ukrayna mı acaba dendi ama hem saldırının yapılış tarzı hem de bir süre önce Ingushetya'da IŞİD'lilere yönelik bir operasyon yapılması Rusya tarafından zaten biraz odağın bu taraflarda olduğunu, IŞİD tarafında olduğu yönündeki ipuçları. Bununla ilgili zaten saniye saniye gelişmeler ajanslardan geçiyor. Evet, ben konumuzu fazla bekletmeyeyim. Günaydın Sevan Bey, Parlus.
Parlus, günaydın.
Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Şöyle başlayalım, ankete de geleceğiz ama Türkiye Ermeni Akademisyenler Platformu ne zaman kuruldu, hangi amaçla kuruldu, kimler var içinde? Böyle kısa bir giriş yapabilir miyiz?
Tabii ki 2021-22 geçiş döneminde diyelim, Madir Erkaran Patrikhane bünyesinde Türkiye'deki üniversitelerde öğretim üyesi olan, bütün disiplinlere açık olan bir platform kurma fikriyle Türkiye'deki Ermeni akademisyenler bir araya gelme durumuna geçtik ve bununla ilgili bir genel bir çağrı başlatıldı, bir iletişim kanalı kuruldu ve ne kadar Türkiye'de yaşayan farklı disiplinler, tüm disiplinleri kapsayan bir kurul olarak bir araya gelindi. O zamanki veriyle yaklaşık 140'ı aşan bir iletişim ağı oluştu ve belli aralıklarla bu periyodik toplantılar yapıldı. Bunun kapsamında da farklı komisyonlar kurarak aslında toplumla ilgili toplumun hem projeksiyonunu hem de farklı durumlarda farklı disiplinlerdeki hocaların üretecekleri fikirlerle bunu topluma nasıl entegre ederiz, bunlar üzerine konuşuldu. Bu anlamda da bazı komisyonlar kuruldu. İlk komisyonda bugün bu anket çalışmasını konuşacağımız enformasyon komisyonu oldu.
Evet, 140 kişi var bu platformun içinde ve sadece sosyal bilimler değil, işte mühendislik değil mi?
Tabii, bütün disiplinler.
Fen bilimleri de var içinde, sağlık
Tabii ki.
Tahmin ediyorum.
Evet, tıp da var, sağlık da var.
Dolayısıyla aslında çok önemli bir gelişme bizim toplumumuz açısından, ama 140 kişilik toplantılar da herhalde, hepiniz katılıyor musunuz toplantılara, yoksa komisyonlar halinde mi toplanıyorsunuz?
İlk başta tabii genel bir toplantı
Genel.
oldu. Birkaç toplantıdan sonra komisyonlar kuruldu. O komisyonlar kendi aralarında çalışmalara başlayacaklar. İlk bizim bu komisyonumuz daha sık tabii ki bir araya geldi bu projeyi şekillendirmek üzere. Ama dediğim gibi öncelikle bir veriyi toplamak gerekiyordu ki var olan projelerin öncelik sırasına koyabilelim. O yüzden şu anda aktif olarak çalışan komisyon enformasyon komisyonu. Ama bundan sonraki
Anladım.
süreçte de diğer komisyonlar projeler üretecektir.
Peki, enformasyon komisyonu olarak böyle bir anket çalışması yaptınız. Türkiye Ermenilerin geleceği geleceğinin projeksiyonu ismi bu. Yani bu aslında bize gerekiyordu. Şöyle gerekiyordu. Yani okulları konuşuyoruz, elimizde veri yok. Toplumun durumunu konuşuyoruz, elimizde veri yok. Çalışan emekli sayısını, öğrenci sayısını konuşuyoruz, elimizde veri yok. Ne kadar Ermeni öğrenci Ermeni okuluna gidiyor, ne kadar Türk okuluna gidiyor, tahminler var. Somut bir veri yok. Buna benzer birçok şey konuş. Çünkü bu kararlar alınması gerekiyor bir taraftan, Ermeni toplumuna dair, geleceğine dair kararlar alınması gerekiyor. Biraz okullar konusunda bazı birleştirilsin diyenler var, birleştirilmesin diyenler var. Sağlık konusunda, hastanelerimizin durumu konusunda gibi. Fakat elimizde veri olmadığı için biraz havada konuşuyorduk. Bazı akademisyenler grupları oluşturuldu okullar için bilhassa. Sonra dağıldı onlar, ama ben size söyleyeyim, yani bu anketi ortaya anketle ortaya çıkarken temel maksadınız neydi sizin?
Dediğiniz gibi aslında sürücü kuvvet buradaki bilimsel veriye dayanarak aslında proje geliştirmek ve bunun öncelik sıralaması koymak. Yani belli sayılar var, kayıtlar üzerinden toplayabileceğimiz sayılar var, bir de toplayamadığımız sayılar var. Dolayısıyla bir kere her şeyden önce bilimsel veriyi tabanlı konuşmak gerekiyordu. O yüzden bunun olabildiğince doğru veriyi yansıtacak bir çalışma yapmamız gerekti. O yüzden bu anket o anlamda bir altyapı çalışması diyebiliriz. Çünkü aslında bir tür nüfus dağılımı, işte mesleki dağılımlar, insanların oturduğu yerdeki dağılımlar, Ermeni okullarına gidenler, gitmeyenler, çocukları olanlar, olmayanlar, bütün bu demografik yapıyı ortaya koymak ve ona göre bir aslında mertebeyi belirlemek. Dolayısıyla afaki sayılar üzerinden, tahminler üzerinden gitmek yerine gerçekçi verileri kullanarak aslında belli projeler olması gereken şeyler hep konuşuluyor ama bunların öncelik sıralaması konuşulmamıştı. Dolayısıyla hangisi acil, hangisi öncelikli onları belirlemek üzere bilimsel veri tabanlı bir çalışma olduğu için bizim motivasyonumuz bu yönde oldu. Dolayısıyla
Buyurun, evet.
bu veriyi oluştururken öncelik sırası da aslında veride neyi istiyoruz biz, yani neyi toplayacağız üzerine biraz konuştuk. O biraz bizim zamanımızı aldı. O yüzden zaten seçim sonrasında da gündelik hayatta da belli konular öne çıkmıştı, kendini belirtmişti toplumun genelinde. Biz de bunların sıralamasını yapmak üzere bu konulara değindik. O yüzden anket görece belli konulara yoğunlaşmış ama çok daha fazla şeyler sorulabilirken öncelikle ilk hedefimiz bu şeyi sıralamak olduğu için ilk 5'teki konu diyelim, top 5 konusu diyelim, onlar üzerine eğilerek bu anketi oluşturduk diyebilirim.
Ben doldurdum anketi. Herkesin de, yani Türkiye Ermeni toplumundan herkesin de doldurmasını tavsiye ederim. Çünkü elimizde bir veri olsun. Yani anketin sorularını kafanıza yatabilir, yatmayabilir. O dert değil. Sonra bir anket daha yaptırır. Yani önemli olan bir yerden başlamak. Ki bence de gayet şey, iyi bir başlangıç. Sorular da yerinde. Gördüğüm kadarıyla özel eğitimli çocuk konusuna eğilmişsiniz.
Doğrudur.
Bakıma muhtaç, bakım gerektiren yaşlı konusuna eğilmişsiniz. Çalışan emekli konusuna eğilmişsiniz. Ev kadını, işte Ermenice bilmeme konusunda eğilmişsiniz. Burada detaylara giriliyor. Ne kadar biliyorsunuz, biliyorsanız eğer. İyi, orta, ileri, başlangıç gibi. Okullar konusuna evet eğilmişsiniz. Dolayısıyla bunlar başlangıç aşamasında bence önemli. Kiliselere gitme gitmeme konusuna eğilmişsiniz. Burada ben kiliseler konusunda ve çalışma emekli konusunda bir iki şeyim olabilir. Burada iki seçenek olabilirmiş. Yani kiliselerde mesela, hani dini bayramlarda gidiyorum, her gün gidiyorum, ara sıra gidiyorum. Cenaze vaftizi düğünlerde gidiyorum gibi seçenekler var. Bunların ikisi de olabilir aslında. Yani sadece cenazelerde veyahut da bayramlarda gidiyorum da olabilir gibi. Aynı şey çalışan emekli için de geçerli ama olsun. Yani önemli bir girişim, önemli bir başlangıç. Ben şunu soracağım size. Şimdi düşünüyorum. Benim bir annem, üç tane teyzem var. Onlar internette hiç ilgileri yok aşağı yukarı. Yani onların belki yani gazetelerden duymuşlardır işte Agos'tan, Jamanat'tan, Marmara'dan gibi ama böyle bir şey olduğunu nasıl dolduracaklar? Sanıyorum siz kiliselerde de bir çalışma yürüteceksiniz, değil mi? Onu biraz açabilir misiniz?
Tabii ki özellikle bu yani cep telefonlarına sadece arama ulaşma için kullanılan durumlarda sosyal medyayla aktif kullanılmayan toplum bireylerimiz için aslında gençlerden oluşan bir gruplar silsilesi var. Bunlar da özellikle işte yarın Zalgazar'da, haftaya da Zadik'te ve kiliselerdeki belli ayin dönemlerinde bu yaşlara veya belli noktalarda toplanan kesime destek olmak amacıyla gençleri delege ettik ve bunlar belli platformlar üzerinden QR kodu okutmak suretiyle herkesin kendi cep telefonundan bu ankete katılmasını, yani bu kesimin de aslında aktif olarak ankete katılmasına destek sağlayacaklar. O yüzden belli noktalarda diyelim bununla ilgili bir özellikle gençleri de aktif çalışmaya teşvik ettiğimiz bir süreçte olacak eş zamanlı olarak.
Yani gençler internet kullanmayan yaşlıların bu ankete doldurmasına yardımcı olacaklar kiliselere dağılıp diyeyim. Doğru mu
Evet,
anlıyorum?
doğrudur, doğrudur. Böyle düşünebiliriz. Genellikle popülasyonu yüksek olan kiliseler için önceliği verdik ki şey dağılım daha dengeli olsun.
Evet. Peki ne zamana kadar bu anketi sürecek? Yani cevaplama şansımız ne zamana kadar var?
Tamam, şöyle ki normalde istatistik açısından eğer tahmini 35 bin 50 binlik bir popülasyondan bahsediyorsak bunun işte belli güven oranları var, güven değerleri var, doğruluk değerleri var. Çok teknik detaylara girmeyeyim. Ama bunun %98 doğrulukta yani aslında toplum 50 bin ise 50 binin %98'i sanki bu anketi yapmış gibi olması için gerekli sayı aslında yaklaşık 2500-2600 civarında. O yüzden bu sayının üzerine çıkacağımızı tahmin ediyoruz. Öncelikli tarihimiz işte Zadik ve bir hafta sonrası gibiydi. Şu anki süreçte muhtemelen o eşiği geçeceğiz. 2500 üzerine geçeceğiz ki artık kesin olarak yansıttığını, toplumu yansıttığını söyleyebilelim. O yüzden muhtemelen bir 15 gün içinde tamamlanacaktır diye düşünüyorum. Onunla ilgili de bir duyuru yapılacaktır. İstediğimiz sayıya ulaştık ve dolayısıyla anketimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bunda bir şeyle de tekrar bir bilgilendirme yapılacaktır. Ama tahmini 15 gün daha süresi var diyebilirim.
Biz size röportajı Salı günü yaptık. Gazetede de bu arada bu konuda detaylı
Evet.
bir röportajımız var Sevan Bey'le.
Tabii.
Okuyucularımız oradan da izleyebilirler. Salı günü yaptığımızda 500 kişi şu ana kadar yanıtladı demiştiniz. Bugün
Doğru.
cumartesi, rakamda
Evet.
bir değişiklik oldu mu?
Oldu tabii şu an 800'e yaklaştık. Ama dediğim gibi Zadik ve Zalgazart döneminde
Evet.
bu sayı artacaktır. O ivmelenme tekrar gelecektir. İlk başlattığımızda bir ivmeyle çıktı tabii ki doğal olarak. Ama sonrasında sürekli artan ama değişken ivmeyle devam eden bir süreci var. Ama dediğim gibi Zadik dönemi bizim aslında
Evet.
planladığımız döneme denk gelecektir diye tahmin ediyorum.
Bu arada söyleyelim Türkiye Ermenileri Partikleri'nin Facebook sayfasından ulaş. Yani belki hiç haberi olmayanlar da vardır Türkiye Ermeni toplumundan olup da
Doğru.
veyahut da yurt dışında da izleniyor, dinleniyor bizim programımız. Yurt dışından olup da belki bu gelişmeden haberi olmayanları vardır. Türkiye Ermenileri Partikleri'nin Facebook resmi Facebook sayfasında var bu anket. Orada bir link var. Oraya tıklıyorsunuz. Ondan sonra şey oluyor. Hemen sizi yönlendiriyor ankete zaten. Ayrıca size mail de atabilirler değil mi? Yani Facebook yok, bilmiyor. Hiç haberi yok Facebook'tan. Şifresi olmadığı için Facebook'a giremiyor gibi. Nereden ulaşacak bu? Yani sizin bir mail adresiniz de var sanıyorum. Oradan siz belki
Evet.
onu da söyleyebilir misiniz?
Tabii ki Tayyip'in kurulduktan sonra iletişim için genel bir e-mail adresimiz var. Bu genel anlamda zaten anket çalışması için genel bir iletişim kanalıydı. Şu anda aktif olarak o link tabii sadece hem Badiler Patrikhane sayfasından işte hem Liraper'den hem de diğer birçok sosyal medya kanalı üzerinden yayınlanıyor. WhatsApp grupları çok aktif burada. Özellikle dernekler, gençlik kolları, vakıflar bunlarla ilgili yine bir çalışma olacak. İkinci bir dalga yaratmak üzere. Dolayısıyla onun haricinde de mail ortamında da yine Tayyip'in mail ortamından da ulaşabilirler. Hatta anketi yapanlar ve sonrasında da bireysel olarak ulaşanlar oldu. Anketi desteklemek amacıyla hatta gönüllü olarak sizle ilgili ne yapabiliriz çalışmalarınıza nasıl katkıda bulunmanız gibi geri dönüşler de oldu. Olumsuz dönüşler de oldu. Bu da aslında yine belirtmek isterim ki önemli bir gelişme. Çünkü anketin doğruluğunu gösteriyor. Yani bütün kesim.
Olumsuz dönüşten kastınız nedir?
Yani bunun gerekli olmadığını, işte
Ha,
yeterli
niye
olduğunu,
yapıyorsunuz?
ankete
Anladım.
yönelik çalışmalar yani daha çok
Ha,
teknik
anladım.
yerler ama sonuçta genel olarak bir geniş spektruma yayıldığını gösteriyor. Henüz dediğim gibi 2500 sayısına ulaşmamıza rağmen bu bile anketin doğruluğuna dair bir
Anladım.
gösteri.
Evet, teap@haybat.org
Adresinden.
adresine de mail atabilirler. Yani Facebook'a giremedi, olamadı, şu olmadı, bu. Her şeye ters gitti diyelim ki.
Evet.
Yani TEAB, Türkiye Ermeni Akademisyenler Platformu'nun baş harfleri TEAB, haybat.org, HAYBAD, Diyarbakır'ın D'si, .org. Buraya da
Doğrudur.
e-mail atabilirler. Şunu da sorayım ben. Söyleyeyim daha doğrusu. Kişisel güvenlik verilerine de çok dikkatli olduğunuzu söylediniz. Ben de
Evet.
anketi doldurdum. Orada hakikaten kişisel verilerle ilgili hiçbir talep yok. Cep telefonu, adres, TC kimlik numarası gibi hiçbir şey talep edilmiyor. Bunu da buradan, değil mi? Siz söyleyin
Evet,
istiyorsanız, ben söylemeyeyim.
kesinlikle. Yani uyarıya uygun şekilde üzerine hassas çalıştık. Hem hukuki açıdan baktık hem teknik açıdan baktık duruma. Aslında anketi hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirmek için bu kanalı kullandık. Daha profesyonel destek alarak da bu anket çalışması yapılabilirdi ama süreci biraz hızlandırmak ve bir an evvel o veriye ulaşmak için çünkü zadik döneminde geçirirsek yaz döneminde buna ulaşmak biraz daha zor olacaktı. O yüzden süreçte hızlandırmak için bu kanalı seçtik. Tabii Google'ın form platformu ability'si yani yetenekleri biraz düşük bir altyapısı var. O yüzden daha profesyonel bir anket çalışması illa bu teknik sorunlar belki daha kolay giderebilir ama güvenlik açısından hiçbir problem yok. Özellikle başka türlü filtreler ve güvenlik önlemleri de aldık bu verinin bozulmaması ile ilgili veya işte farklı ya da hatalı veri içermemesi ile ilgili. Zaten bunun konsolidasyon çalışması için biraz daha zaman ayıracağız. O yüzden orada daha detaylı ve hassas çalışma olacak ki verideki bu dediğim gibi %98 doğruluk aslında hatalı veriyi içermesine rağmen 2500 sayısı yeterli oluyor. Ama biz yine de sağlam bir ayıklamayla bu verinin de daha doğru hale getirmesi için çaba sarf edeceğiz.
Evet, yani 50 bin kişi olduğumuz varsayılıyor. Kesin bir rakam yok. Kesin bir rakam olmazsa çok zor zaten aslına bakarsanız.
Evet.
Ama ortalama bir tahmin olarak 50 bin Türkiye Ermenilerin sayısının 50 bin kişi olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu 50 bin kişiyi temsil edecek
Evet.
örneklem kaç kişi olabilir dediğimizde siz 2500 sayısına ulaşmışsınız. Evet, o mantıklı. Dolayısıyla 2500, 2000'lere 2500'lere gelindiğinde aslında bu anketi sonlandıracaksınız diye anlıyorum. Peki asıl iş ondan sonra başlıyor. Bu verinin işlenmesi,
Evet.
değil mi? Değerlendirilmesi, yayınlanması herhalde. Bu da bir süreç alacaktır.
Kesinlikle. Bu özellikle daha hassas üzerine durmak istediğimiz kısım. Bunun tabii raporlanması olacak, bunun toplumla paylaşılması olacak. Ama ondan önce verinin doğru işlenmesi gerekecek. Bu noktada işte profesyonel destek almayı kesinlikle düşünüyoruz. Bu çünkü amatörce yapılacak bir iş değil. Her ne kadar biz bilimsel çalışmalarımızı yaparken kendi bilimsel kaynaklarımızı ve yöntemlerimizi kullanıyoruz ama anket çalışması başka bir profesyonellik gerektiriyor. Toplumun da tamamını içeren bir çalışma olduğu için bunu bu kadar keyfi yapamayız diye düşünüyorum. O yüzden o noktada bir profesyonel çalışmaya bir işbirliğine gideceğiz ve bunun raporlanması konusunda daha hassas davranacağız dediğim gibi. Ve bu topluma kazandı yani tanıtıldıktan sonra da aslında iş bitmeyecek. Yani biz işte bir anket yaptık hadi bu da sonuçlarıdır ne yapıyorsunuz yapın gibi bir şey olmayacak. Burada artık kurumlarla doğrudan bu verileri göstererek kurumlardaki projelerin ne olması gerektiğini vakıflarla iletişime geçerek kendimden bir vakıf yöneticisi olarak bunun aslında örnek projelerin öncelik sırasını belirterek her bir vakıfta her bir kurumda bunlarla ilgili çalışma başlatacak ve bunun takipçisi olacak. Zaten Tayyip'in de kurulmuş amacı dediğim gibi buydu. Farklı komisyonlar bu sefer devreye girerek bu projeleri profesyonel ve akademik tabanda yürütmeye çalışacak.
Evet, kimler var bu arada enformasyon grubunda, yani anketin çalışma ekibinde? Onlar da istiyorsanız bir sayalım mı yeri gelmişken.
Tabii ki Doktor Merit Aksi var. Onun haricinde Selin Özkan var, yine Doktor Selin Özkan. Aras Yolusever var, araştırma görevlisi. Bir de Oğan Eskül var, yine Badirer Karanlık Patrikhane'den teknik destek aldığımız. Şimdilik bu kadar, ama dediğim gibi bu ekibin, yani komisyon içinde olmadan da destek aldığımız sosyologlar var, psikologlar var. Dolayısıyla komisyon üyeleri Tayyip'ten oluşmasına rağmen destek aldığımız komisyon dışı da profesyonel insanlar var.
Tabii gönüllü bir çalışma değil mi? Yani bu
Evet, kesinlikle.
hepinizin kendi emeğinizden, vaktinizden alarak ortaya koyduğunuz bir çalışma. Bu açıdan da bütün gerek Türkiye Ermeni Akademisyenler Platformu'nu gerekse de enformasyon grubunu sizin şahsınızda tebrik ederim. Siz bu arada akademinin hangi dalıyla meşgulsünüz?
Ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Enerji Enstitüsü'nde öğretim üyesiyim. Yani mühendislik bölümünde, yenilenebilir enerji anabilim dalında makine mühendisliği lisansıyla çalışmanı sürdürüyorum. Ama uzun yıllardır toplumun içinde bir sosyolog olması da sosyal bir gözlemci olarak aktif olarak çalıştım. Haycar Mimar Mühendisler Derneği kurucu üyesiyim. Dolayısıyla farklı derneklerde, çoğu okullarda eğitimle özellikle haşir neşir olduğum için bu konulara ağırlık verecek şekilde çalışmalar yürüttüm. O yüzden hem mühendislik hem eğitim alanında iki farklı dalda da bunu, aslında toplumdaki bu projeleri mühendislik bakış açısıyla optimize etmeye çalışarak, ama daha çok da eğitime yönelik projeler üzerinde çalışmaya devam ediyorum.
Evet, epeyce bir konu konuştuk anketle ilgili olarak. Çok teşekkür
Ben teşekkür ediyorum.
ediyoruz. Hakikaten bu anketin yaygınlaşmasında fayda var. İnternet erişimi olmayanların da yanıtlayabilmesinde. Belki onların cevapları daha kıymetli olacak. Çünkü internette sosyal medyaya erişim olanlar aslında her fırsatta kendilerini ifade edebiliyorlar. Instagram'dan, Facebook'tan, Twitter'dan. Şu ya da bu şekilde kendini ifade etmiş toplantılarda belki ama evden çıkmakta zorlanan, internet kullanımı olmayan insanların da bu anket erişmesi önemli. Bu konuda da çalışma yürüttüğünüzü öğrenmek de sevindirici. Çok teşekkür eder Doktor Sevan Karabetoğlu, Türkiye Ermeni Akademisyenler Platformu'ndan, enformasyon grubundan. Türkiye Ermeni toplumunun gelecek projeksiyonu anketi çalışması için konuştuk kendisiyle. Teşekkürler Sevan Bey, kolaylıklar
Çok
diliyorum.
ben teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız. Anketin yayılması için de verdiğiniz emekler için ayrıca teşekkürler. İyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum ben de.
Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi bir hafta sonu dileriz.
Sağ olun size de.
Evet, bu bölümü bir şarkıyla kapatalım. Geçen hafta larda çalmıştık. Yeni bir ses Seta Tevanyan. Bu da Seta Tevanyan da Ermenistan'dan. Ondan bir Sarem Bırze, Hanina, biraz yavaş başlayan sonra hareket eden bir şarkı. Seta Tevanyan'ı dinleyelim. Daha sonra bir reklam arası. Daha sonra ekonomist Güldem Atabay konuğumuz olacak. Evet, Seta Tevanyan'ı dinliyoruz.
Radyo Agos.
Evet, Radyo Agos devam ediyor. Lada Niva grubunu dinledik. Ermenistan'ı Eurovision'da temsil edecek Lada Niva. Geçen hafta Eurovision'a katılacakları şarkıyı çalmıştık. Bu hafta da onların çok bilinen şarkılarından bir tanesini çalalım dedik. Kefçilini şöyle diyor şarkıda. Bizim bahçenin keyfi yok. Çünkü yarim dans etmeyi bilmiyor diyor şarkıda. Neşeli bir şarkı. Lada Niva daha çok Fransa, Ermenistan ağırlıklı bir grup. Evet, bu bölümde ekonomist Güldem Atabay konuğumuz. Ekonomideki gelişmeler de önemli bir taraftan. Bu hafta da kritik gelişmeler oldu. Kritik derken aslında rutin gelişmeler ama aslında bir taraftan da seçime doğru önemli bu gelişmeler. Bunları konuşacağız. Seçime doğru ekonomi ne durumda? Seçimden sonra bizi ne bekliyor gibi sorulara yanıt arayacağız. Günaydın Güldem Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar Yetfat Bey. Davet için teşekkür ederim. Ama ne kötü değil mi? Cumartesi sabahı işte Türkiye'de yaşamak böyle bir şey. Ekonomi düşünmek zorunda kalıyoruz. Bu da çok gerçekten hepimiz adına bence üzücü.
Evet, güzel bir hava var dışarıda ama
Evet.
hepimizin aklında, köşesinde bir soru tabii. Şöyle başlayayım Gülden Hanım, biz teşekkür ederiz öncelikle yayına katıldığınız için. Şimdi son gelişmeyle başlayalım isterseniz. Çok
Tabii.
aslında kapsamlı bir konu bu. Merkez Bankası faizleri 5 puan birden arttırdı ve kimilerine göre beklenmedik, kimilerine göre beklendik bir gelişmedi. Ve faiz, yani gösterge faiz %50 oldu. Enflasyon %60'ın üzerinde bir taraftan. Hala enflasyonun altında faiz. Dolayısıyla bu denge herhalde biraz zorluyor herkesi. Yani çalışanları, emeklileri, herkesi zorluyor. İş insanlarını, esnafı öyle anlıyoruz. Halimizden belli zaten. Şunu sorayım, yani şimdi 2023 seçimine kadar faizi arttırmayacağız. Çünkü faiz enflasyonun sebebi dendi ama bu dendiği sürece enflasyon artmaya devam etti. 2023 seçimlerinde bu sefer Mehmet Şimşek çağrıldı öncesinde ve Mehmet Şimşek'e de artık bilmiyoruz ne dendi ama herhalde faizi arttırsan yavaş yavaş mı dendi ne dendi. Faizler artmaya başladı ama öncesindeki yürütülen politikanın sonuçlarını bir türlü mü toparlayamıyoruz? Neyi yanlış yaptığımızı çok konuştuk ama gene de şöyle bir kabaca üzerinden geçsek ne dersiniz?
Tabii ya, o kadar çok boyutlu yanlışlar oldu ki bu seçim süreci içinde ya da Mayıs 2023 seçim sürecine giden süreçte. Buradaki hani adını nasıl koyalım, işte dini soslar verelim vesaire, ama orada şöyle bir program vardı. Tekrar yeniden seçilebilmek için böyle bir, hani Cumhuriyet'in 100. yılında bu kadar Erdoğan için önemli bir yani proje, onun detayına girmeye gerek yok. Ne lazım? Büyüme lazım. Büyümeyi nasıl sağlayacağız? İşte işsizlik düşmemesi lazım ya da işsizliğin artmaması lazım. İnsanların işte kaldığını, maaş aldığını hissetmesi lazım. Harcayabildikçe, dolar TL sakin oldukça öyle bir refah hissi geliyor. İşte biz bunu tüketici güven endeksinden izliyoruz ve hep o tüketici güven endeksi belli bir seviyenin üstünde olduğunda bu seçimden iktidara yaradığını görüyoruz. Dolayısıyla öyle bir proje yapıldı. Dünyadan tabii o kadar kopuk kafalar, böyle hani biraz ideolojik saplantılı gerçeklikler içinde yaşayan, bu kabineye paralel bir sarayın orada işte biliyoruz şeyler var. Hani üreticiler var, atanan yöneticiler. Onlar şöyle bir kurgu yaptılar. İşte dünyada faizler yükselecek, enflasyon var belli. Biz burada faizi indirelim. O kadar indirelim ki TL o kadar çok değer kaybetsin ki insanlar sanayici yatırıma koşsun, zaten istihdam yaratsın. Tabii böyle bir kafa, böyle bir mantık yok. Tam tersi oldu. Tabii ki yatırıma koşulmadı. Fakat TL'nin hızla değer kaybetmesi, yani hatırlayalım, eksi %60 reel faizlere kadar çıktık biz bu süreçte. Enflasyonu çok hızla patlattı. Neden? Türkiye'nin işte üretimindeki ara mallar yurt dışındaki girdilere bağımlı. TL'ye değer kaybettirdiğiniz zaman ithal girdi fiyatlarınız artıyor, maliyetleriniz artıyor. Tarımda öyle, sanayide öyle, birçok sektörde böyle. Dolayısıyla hani oradan biz çok hızlı bir enflasyon artışı gördük. Bu sefer de ne yaptılar? İki taraftan, yani bunu şimdi TL'yi kontrol etmemiz lazım bu refah hissini vermek için. İşte o kur korumalı mevduat denen, yani bana göre ekonominin altına konmuş, Türkiye'nin altına konmuş bir saatli bomba niteliğindeki o dolara endeksi, dolarizasyonu arttıran mevduatlar yaratıldı. Burada işte hazineye yük oldu, Merkez Bankası'na yük oldu ama TL baskılandı. O ilk dalganın arkasından biz o yüzden önce sanki enflasyon düşüyor gibi hissettik. Bu arada rezervler işte harcadığımızı biliyoruz. Merkez Bankası böyle bir apayrı bir yapıya büründürüldü. Ve bu süreçte de artan enflasyonla beraber ücret fiyatları, ücretlerin zamları ona göre ayarlandı. Hatta işte asgari ücrette bunun üzerine de çıkıldı. O zaman ne oldu? İşte fiyatlar artıyor. Ücretler buna adapte oluyor. Ücret artışı geldikçe insanlar bakıyor ki yarın daha çok pahalı olacak. Ben hemen bugün alayım diyor. O bugün almak istediği şey için o ücret artışı bile yetmiyor. Gidiyor kredi kullanıyor. Tüketici kredileri coştu. Ve öyle bir tüketimle büyüdük ki biz, işte olan oydu seçimden önce ve bu sayede kimse böyle bir ekonomik zorluk olduğunu hissetmeden seçime girdik. Bir de özellikle şunu ayırmak lazım, işte asgari ücret enflasyon yetmiyor. Büyük şehirlerde biz bunları kriz olarak yaşadık. Anadolu'da AKP'nin asıl seçmenin olduğu yerde bunlar o şekilde kriz olarak yaşanmadı. Çünkü en basitinden bir gıda enflasyonu, bir barınma krizi, konut fiyatları enflasyonu, kira enflasyonu Anadolu'da o kadar ağır hissedilmedi. Dolayısıyla işte Mayıs seçimleri oldu. Şimdi Mayıs seçimlerinden sonra nereye geldik? Mehmet Şimşek çağrıldı. Çünkü Türkiye bir ödemeler dengesi kriziyle burun buruna gelmişti. Yüksek enflasyon, yüksek cari açık. Eksi 60 milyar dolara kadar yine inmiş rezervler, Merkez Bankası rezervleri. Bütün bunlar oradan dönüşü gerektiriyordu. İşte oradan dönüş tabii faiz arttırarak, para politikasını normalleştirerek başladı. Şimdi biz o süreçteyiz. Fakat ortaya konan program aslında bir program değil. Sadece para politikasında 180 derece dönüş. Bunun maliye politikası ayağı yok. Bunun hukuk ayağı yok. Bunun eğitim ayağı yok. Sağlık reformu ayağı yok. Dolayısıyla burada hani verimlilik odaklı bir değişimden bahsetmek mümkün değil. Üstelik hani hemen hani ışınlanalım bu haftaya. 500 bas puanlık faiz artışı da aslında çok ağırlıklı olarak enflasyon beklenenin üzerinde seyrediyor diye gelmedi. Bence bir kur hatağı oluştu diye geldi. Ve yabancı yatırımcılar biz buraya yatırım yapacağız ama biraz daha faiz, biraz daha faiz diye direttiği için geldi. Bundan sonraki süreç, seçimlerden sonraki süreç bütün ekonomistlerin dediği, benim de dediğim gibi çok daha zorlu günler bizi bekliyor. Yani bu bilerek, isteyerek seçim kazanmak için izlenen ekonomi politikası, yarattığı makroekonomik dengesizliklerin bedelini biz ödeyeceğiz. Umarım enflasyonun gerçekten düşmesiyle sonuçlanır. Ödediğimiz bedel işe yarar. Bir daha, bir daha, bir daha aynı bedeli ödemek zorunda kalmayız. Olan bu. Bilemiyorum, özetleyebildim mi?
Evet, gayet iyi özetlediniz. Ben birden bu hafta yaşınlandık az evvel konuşmamızın son cümlelerinden. Ben kendimi birdenbire 2023 Mayıs'a ışınladım. O zaman da seçimden önce siz de veyahut da diğer ekonomistlerle veyahut da siyaset bilimcilerle konuşurken Radyo Agos'ta veyahut da Agos'ta 2023 seçimden sonra bizi zor günleri bekliyor diyorduk. Şimdi bu sefer de 2020, yani yerel seçimden sonra bizi zor günler bekliyor diyoruz haklı olarak. Dolayısıyla bu zor günler de bitmiyor bir türlü. Daha hep daha zor günler bizi bekliyor. Bu da
Öyle.
biraz hakikaten insanları karamsarlığa sürükleyen bir
Hayat
durum.
enerjisi çekiyor değil mi? Öyle oluyor yani. Öyle oluyor. Çünkü o dediğim dengesizliklerin bedeli olacağı belliydi. Yani o sürdürülemez bir ekonomik büyüme. Böyle şeyi düşünün, hani bir araba kullanıyorsunuz. Hani Murat 124 gibi eski bir araba neredeyse, hani öyle bir benzetme yapayım. O kadar hızlı gidiyorsunuz ki maksimum kadraja dayamışsınız. Arabadan sesler gelmeye başlıyor. Su kaynatıyor. Siz hala gaza basmaya devam ediyorsunuz. Öyle bir yerdeydi Türkiye ekonomisi Mayıs 2020 seçimi öncesi. Dolayısıyla o makineyi soğutmak, yavaşlatmak gerekiyordu. Arkasından para politikasında değişim olacağı belliydi. Ve hani bütçe açığı bir de üzerine tabii biliyorsunuz deprem eklendi şimdilerde.
Evet.
Hatta işte geçen sene. Dolayısıyla hani bir bütçe açığı olacak, bir vergi artışı gerekecek, kamu harcamalarının disipline edilmesi gerekecek, bir takım önlemler alınacaktı. Şimdi Mehmet Şimşek en hızlı atabileceği adımları attı. Bir tanesi işte faizi arttırmaya başladı. Hani onun içi şey çok teknik, ikircikli mi arttırdı, daha hızlı arttırmalı mıydı, işte daha iç talebi daha hızlı yavaşlatıp ya da diğer faktörleri genişletip onu yapabilir miydi? Hani o ayrı tartışma konusu ama bugün politika faizi Merkez Bankası'nın %8,5'tan işte 50'ye geldi. Hatta bir de bant koydular içine. Biz ona faiz koridoru diyoruz. İsterse size hissettirmeden, bize hiçbirimize hissettirmeden %53'ten fonlayabilir. Yani bir 300 bas puanlık daha faiz artışı gerçekleştirebilir orada. Ha bu yeterli midir? Hani onu önce tartışırız. Ama Mehmet Şimşek en kolay 2000'ler tipi bir vergi artışı yaptı Temmuz'da. Ki asıl enflasyonu ateşleyen bu oldu. Yani siz bütün genel KDV oranlarını işte arttırırsanız bir gecede iki defa MTV motor taşıt vergisi koyup bir de vergi oranlarını yükseltirseniz bütün ürünlerin fiyatları yükselir KDV oranı kadar. Dolayısıyla bir de o enflasyona gaz verdi. Hatırlayalım işte Mayıs seçimler öncesinde TL baskılanıyordu. TL'nin olması gereken yere doğru bıraktı. Yine bir TL'de değer kaybı hızlandı. Şimdi o ikinci dalganın aslında daha öncekilerin hatası ile oluşan dengesizlikleri düzeltmek için yapılan hareketin ikinci dalga enflasyonunu yaşıyoruz. Şimdi şu iki taraftan bakmak lazım. Bu faiz yeter mi yetmez mi diye. Bir taraftan biz hane halkı Türkler, Türkiye'liler burada yaşıyoruz değil mi? Bakıyoruz
Evet.
elimizde kuruş para var. Diyoruz ki biz bunu işte mevduata koysak bize ne veriyor banka? İşte 48'ler var, 35'ler var, 50'ler var. Hani miktarına göre değişiyor. En iyi ihtimalle %50 aldık bugün diyelim. Şimdi benim alabildiğim faiz %50. Bakıyorum enflasyonu bugün %67. Bakıyorum önümüzdeki Merkez Bankası'nın beklenti raporunda Mayıs'ta %70'in üzerine çıkacak diyor. Şimdi Mayıs dediğiniz işte Mart'tayız. Mart, Nisan, Mayıs.
Evet.
3 ay. Zaten 1 ay ya da 3 ay vadeyle koyuyoruz. Ben diyorum ki ya ben bu paramı 3 liramı 50 lira %50 ile bağlayacağımı ben gideyim. İşte ne bileyim bir şey daha alayım. Çünkü zaten 3 ay sonra daha da pahalı olacak. Evinde
Evet.
ihtiyaç karşılayayım diyorsunuz. Şimdi böyle böyle bu faiz size reel faiz vermediği için kısa vadede bugünkü enflasyonla biz hane halkı dediğimiz ekonomik tanım olarak tasarrufa yöneltmiyor. Yani tüketimi kesmiyor. Bir de yabancı yatırımcı olarak bakıyorsunuz. Yabancı yatırımcı bugünkü enflasyonla ilgilenmez. O der ki bugün senin enflasyonun kaç? İşte %74'e gidiyor Mayıs'ta. Yazın kaç olacak? %60'lara inecek. İşte sene sonu sen diyorsun ki Merkez Bankası olarak %36'ya inecek. Piyasa diyor ki yok oraya kadar inmez. %45-50 arasında bir yer kalır. Tamam diyor %70'ten %50'ye doğru iniyor. Önümüzdeki seneye bakıyor. Merkez Bankası %14-15 diyor. Piyasa ne diyor? %30 diyor. Tamam diyor, yani bugünkü %74 %30'lara doğru gidecek. O zaman ben 2 senelik tahvil alayım diyor. O öyle bakıyor gelecek
Evet.
enflasyona. Dolayısıyla orada da öyle bir fark var. Hani o açıdan yabancı yatırımcı gelir mi? Hele ki bu karardan sonra gelir. Bizim iç tarafta tüketim kesilir mi? Çok hızlı kesilmez. O yüzden daha da sert önlemler gelecek. Daha da zor günler yaşayacağız. İlk seçimden sonraki yerel seçime göre. Çünkü atılan adımlar 2 tane geldi, 3 tane geldi. Aslında bir program olarak gelmedi. Çünkü önümüzde yerel seçimler vardı. Çünkü hedefte İstanbul var. Yani biz yerel seçim diyoruz ama İstanbul
Genel
olan
seçim bu
şey.
aslında.
Evet, yani İstanbul seçimi aslında onun gibi bir şey.
Evet.
Dolayısıyla hani onun için yine popülist politikalar uygulandı, uygulanıyor. En basitinden işte dün ya da evvelsi gün 500 bas puan arttıran Merkez Bankası faizi Ocak'ta dedi ki yeter bu kadar, ben arttırmıyorum dedi. Neden Ocak? Tam da seçim öncesi. Yani bu da bir politize olmuş bir duruş aslında. Hani geçmiş dönemle kıyas götürmez bu
Evet.
yönetim, hem teknik becerisi hem olaylara bakışı. Ama demek ki bir fren yaptırılıyor. Sonra da bu fren tutmuyor. Çünkü bir panik oluşuyor özellikle biz hane halkında. İşte diyorlar ki seçimden sonra 45 olacakmış dolar, öyleymiş böyleymiş. Sonra bakıyorsunuz Merkez Bankası bir ayda 20,6-21 milyar dolar satmış. O zaman herkes panik olup dolara koşturuyor. İşte olan bu. İşte bunu durdurmaya
Evet.
çalışıyorlar. Çok da enflasyon değil bence.
Çok sık kullanılan bir benzetme var. Yani ilk düğmeyi yanlış ilikleyince bir türlü diğer düğmelerde doğru iliklemiyor gibi. Ben biraz buna benzetiyorum.
Tabii.
Bir de şunu ben şimdi siz ekonomist olarak gayet mantıklı bir şekilde açıklıyorsunuz bunu. Ben tabii kendi içimde bir vatandaş olarak şu ya anlamıyorum ben ne olduğunu. Faizleri arttırmayacağız dediniz. Sonra arttırdınız. Ne kadar arttıracağınızı anlamadım. Nerede duracağını anlamadım. Enflasyonun üzerine çıkana kadar arttıracak mısınız? Yoksa kafanıza göre seçim varken biraz
Çok
arttıralım,
haklısınız.
sonra biraz durduralım mı diyeceksiniz? Bunu vatandaş olarak biz bunu anlamadığımız sürece kendimize bir yön de çizemiyoruz doğal olarak. Yani ben seneye kiram ne kadar artacak? Ben işte maaşım ne olacak? Bunlar hepsi birbirine bağlı şeyler çünkü. Böyle tuhaf bir belirsizlik içinde ve sürekli gelirimizi kaybederek yaşadığımız bir süreç bu ve az da değil 2-3 sene oldu aşağı yukarı bu şeyin içinde bulunduğumuz. Şimdi dolayısıyla seçim sonrası peki diye baktığımız zaman seçim sonrası da çok parlak bir manzara yok galiba ama şunu sorayım çok basitçe. Yani hani bu faiz politikası mesela böyle rastgele mi gidecek bir mantığı var mı gibi sizce ne diyorsunuz?
Yani şimdi rastgele gitmiyor tabii.
Evet.
Enflasyonun
Bize
beklentileri
yansıyan bu daha doğrusu. Siz tabii
tabii
daha
tabii
iyi
yani
biliyorsunuz
her
ama.
kimsenin ekonomist olma işi diyorum ya, cumartesi sabahı ekonomi konuşmak zorunda olmadı, yani olmadığı ülkeler var. Hani keşke o nereden o, hani Finlandiya olmayalım tamam, ama hani herkes de ekonomi konuşmak zorunda kalmasın. Ama öyle öyle yaşıyoruz. Biz bunu aslında hani aslında 70'lerden beri böyle yaşıyoruz. Hani kendi neslimizde, en azından benim neslimde işte 94 kriziyle yaşıyoruz, yani sürekli bir ekonomi
Evet.
konuşması. Ve hani ne zaman kriz barometresi anlaşılıyor da bir olayların sertleşeceği, herkes hani eskiden işte bakkal vardı, şimdi gerçi süpermarketler var, ama hani köşedeki sucu size işte abla dolar kaç olacak ne bekliyorsun diye sormaya başladığında bilin ki hani kötü günler yaşanıyor aslında. Hani şu anda da öyle bir yerdeyiz. Şimdi biz neden anlamıyoruz Merkez Bankası'nın ne yapmaya çalıştığını? Biz ekonomistler de öngöremiyoruz. Çünkü merkez bankacılığı güzel yapılmıyor Türkiye'de.
Evet.
Önümüzde hani yine kimse izlemek zorunda değil ama biz izleyip yazıp yazıp anlatıyoruz. Bir Amerikan Merkez Bankası örneği var. Hani son 40 yılın en yüksek enflasyonu izlendi, oralara faiz çıkardı, faiz indirme döngüsüne başladı, ama aşağı yukarı biz Fed'in ne yapacağını bütün bu süreçte nereye kadar yükseleceğini verdiği mesajlarla anladık. Şimdi mesela işte Haziran ya da Temmuz'da faiz indirimi başlayacak. Bu mesajlar net veriliyor çünkü şeffaf, çünkü paylaşıyor, çünkü yönetmeye çalışıyor beklentileri ve çünkü insanlara değer verip o şokları yaratmamaya çalışıyor. Hatalar yapıyor, hataları telafi etmeye çalışıyor ama şok şeklinde bu olayları yapmamaya çalışıyor. Bizim Merkez Bankamız öyle değil. Hani gerçekten piyasada çok az bekleyen var, 500 bas puan. 500 bas puan gibi bir faiz artışı, hani Fed'in 2 senede yaptığını biz bir gecede, bir saatte yapıyoruz. Bunlar çok acayip hareketler. Bu arada niye beklenmediğini de söyleyeyim. deniyor ki hani
Evet.
hala değişmesine rağmen yapması lazım ama seçimler var yapamaz. Şimdi beklentilerin kırılımlarına baktığımız zaman Nisan-Mayıs'ta herkes bekliyordu 500 bas puanı. Sadece Mart'ta bunu yapamaz diyordu. Hani şaşırtmacası o şekilde oldu. Bakın seçimden önce yapabiliyorum. Ben politik bir duruş sergilemiyorum. E o zaman niye Ocak'ta durdun da şimdi yapıyorsun diye sormazlar. Diyorlar tabii.
Evet.
Ya bizim anlayacağımız hani yine yaşayan insanlar olarak bunun bedelini bize ödetiyorlar, ödetecekler. Yerel seçimlerden sonra hani bir anayasa değişikliği sandığı gelmezse uzunca bir süre seçimler yok. Seçim gelse de herhalde bir anayasa değişikliği siz benden daha iyi bilirsiniz. 2025 ortasından önce gelecek gibi değil. Dolayısıyla 2024 ve özellikle 2025'in ilk yarısında biz bu bedelin en ağır kısmını ödeyeceğiz. Faizler bence daha da yükselecek. Bir faiz artışı daha yapmak zorunda kalacaklar. Kredi kartlarını kullanmamıza sınırı getirecekler. Şimdi neden bir insan kredi kartından nakit çeker, değil mi? Niye faiz çok düşüktür? Gider fırsat olur ama
Evet.
faiz yükseldiyse gidip ekmek, süt vesaire alır. Çünkü parası yetmiyordur. Bunu da alamaz hale getirecekler. Çünkü iç talepte buluyorlar suçu. TL'yi kontrol edecekler. TL'nin değer kaybı çok büyük ihtimalle enflasyonun altında kalacak. Büyüme eksiye döndüğü dönem olacak ve bizim ücretlerimizi reel olarak eritecekler. Bütün oyun planı bunun üzerine kurulu. O yüzden biz geçen senelerdeki enflasyonu nasıl hissettik artık hani her gün her şeyin fiyatı değişiyordu ama belli bir kesim özellikle çoğunluk kesim böyle maaş artışlarını da ona endeksli bir şekilde aldı. Bu sene onu da alamayacak. Dolayısıyla 2024'ün ikinci yarısı son çeyreği çok zor geçecek herkes için. Yani çok çok zor geçecek.
Evet.
Burada enflasyon düşürdük işte %36'ya umarım gelir. Hatta keşke daha altına gider ama ben inanmıyorum. Hani %14'ü sorguluyorum 2025 için. Çünkü ondan sonra tekrar başka politikalara geçilecek bence. Yani bu kadar ağır, bu kadar hasar görüyoruz hayatlarımızda diyorum ya keşke sonuna kadar getirebilseler, bari bir kere bedel ödesek. Ama sanıyorum dediğiniz gibi döngü şeklinde ödeyip başkalarını zengin
Evet.
ediyoruz.
Ağzımızdan, ikimizin de ağzından bal damlıyor.
Türkiye'de yaşıyoruz, yapacak bir şey yok.
Evet. Bakalım, herkese kolaylıklar diliyoruz. Çok konuşuruz bu konuyu saatlerce ama süremiz de belli. Son bölüme geçeceğiz birazdan. Dolayısıyla çok teşekkür ederiz Güldem Atabay.
Ben
Yani en
teşekkür ederim.
azından neyin
Cumartesi
içinde
sabahı
olduğumuzu,
paylaştığınız
evet.
için çok teşekkür ederim. Yani bir belki son mesaj,
Tabii.
harcamayın. Yani yarın enflasyon daha yüksek olacak diye harcamayın. Enflasyon kısmen düşecek. Yani %40'lara doğru inecek herhalde 45'lere. Para tutun çünkü çok zor günler bekliyor hepimizi.
Evet. Çok teşekkür ederiz. Ekonomist Güldem Atabay ile içinde bulunduğumuz ekonomik manzarayı konuştuk. Çok parlak mesajlar veremedik ama durumunda geçici bir fotoğrafını çekmeye çalıştık. Tekrar teşekkürler Güldem Hanım. İyi bir
Ben
hafta sonu
teşekkür
diliyorum
ederim.
size.
İyi hafta sonları herkese sevgiler.
Teşekkürler. Sağ olun. Evet, bu bölümü de bir şarkıyla kapatalım. Biraz karşı kıyıya geçelim. Vangelis Korakakis, Yunanistan'ın önemli müzisyenlerinden, bestecilerinden, şarkıcılarından bir tanesi. O da bir televizyon kaydı bu. Hoş bir şarkı, güzel bir şarkı. Manapuzo. Anne ben nerede yaşıyorum? Biraz böyle bir şey bir şarkı. Biraz günümüze de uygun bir şarkı herhalde. Evet, Vangelis Korakakis'i dinleyelim. Daha sonra bir reklam arası, daha sonra Patates Dükkan'la haftalık olan sohbetimizi yapacağız.
Radyo Agos.
Evet, Radyo Agos devam ediyor. Tanıtımda da az evvel dinlediğiniz gibi dinleyici destek şenliği de sürüyor. Artık sonlarla geliyoruz Açık Radyo'da. Açık Radyo.com.tr'den bağlantı kurabilirsiniz. Buradan biz de bir kez daha anons etmiş oldum. Geçen cumartesi başlamıştı. 9 gün sürüyor Açık Radyo'nun dinleyici destek şenliği programları. Devam ediyor yani. Onu da hatırlatmış olalım. Evet, bu hafta Pakrates Dükkanı'nda olan sohbetimizi son bölüme kaydırdık. Günaydın Pakrates
Pardon Şefaat, günaydın.
abi, parlıyız. Anacağımız dostlarımız var. Gündemde gelişmeler var ama programı başlarken de söylemiştim, duyurmuştum. Dün gece Moskova'daki saldırı, Moskova'da bir konser salonuna yönelik saldırı gündeminde en üst sıralarında, en üst sırasında yer alıyor doğal olarak. Son bilgi, ben yayına girmeden önce 40 can kaybı, 110 üzerinde yaralı, bunların 60'ı ağır yaralı durumdaydı. Saldırıyı da DAEŞ, IŞİD üstlenmiş durumda. Rusya şokta diyebiliriz. Başta Ukrayna mı acaba gibi laflar dolandı Rusya'da, ama Ukrayna bizim ilgimiz yok dedi. Amerika'da Ukrayna'nın bu işe karıştığı yönünde bir enformasyon yok dedi. Sonuç olarak olayın şoku sürüyor hala. Dediğimiz gibi IŞİD üstlendi saldırıyı. Bir süre önce Ingüşetya'da bir operasyon gerçekleştirmişti Rus güvenlik güçleri ve orada altı kişiyi öldürülmüştü IŞİD'le bağlantılı olduğu düşünülen. Bunun karşılığı mıdır, başka bir şey midir? Bunları tabii çok bilmiyoruz şu aşamada. IŞİD'in bazen kimi ajanslar, uluslararası ajanslar IŞİD'in bazen kendi yapmadığı saldırıları üstlendiğini de söylüyorlar, ama olayın yaşanma biçimi, gelişme biçimi biraz IŞİD'i gösteriyor açıkçası. Neler söyleyeceksin Akbarik? Var mı ekleyeceğin şeyler?
Valla çok tatsız işler bunlar. Can kaybı aslında bu sabah 60 diye açıklandı. Yaralı sayısı 150 diye verildi. Yani o sayıda yükselmeler var. Sen de demin belirttin ki 60 kadarı ağır yaralı zaten. Dün gece itibariyle 100'ün üzerinde yaralı deniyordu. Sen 60'ının ağır olduğunu söyledin. Bu sabah da can kaybını 40 değil 60'a yükselttiler. Daha da bu sayı ne yazık ki artabilir. Çok vahim şeyler bunlar. Çünkü bütün bunlar manipülatif şeyler. Sırf oraya saldırı düzenlemek değil amaç, o saldırının sonuçlarını hesaba katmak. Yani biz Hamas'ın yaptığı saldırıyı hatırlıyoruz. Akabinde Gazze'de taş taş üstünde bırakılmadı. 30 bine aşkın ölü var. 31 bine aşkın ölü var Gazze'de. Bunlar da tespit edilen ölü sayıları aslında. Kaydedilebilen ölü sayıları. Halen enkaz altında kim var, ne kadar can kaybı var, bunun da hesabı yok. Öyle ki bu işler sonuçları itibarıyla da çok vahim olabiliyor. Ingüşetya'dan bahsettin. Evet, halen Rusya'nın adının federasyon olmasının bir sebebi de Çeçenya, Ingüşetya, Kalmukya gibi, Dağıstan gibi birçok devletin, eski Sovyet bağımsız devlet değil ama devlet statüsünde yapılanmasının bugün Rusya Federasyonu'nu oluşturduğunu hesaba katarsak hakikaten de çok zaafları olan bir ülke Rusya. Dün de bir yandaş medya kanalında bu işin Türklere mal edilmek istendiği falan gibi yorumlara rastladım. Genellikle temelsiz şeyler. Horasan grubu yaptı diyorlar. Horasan da Türk demektir. Demek ki Türklere mal edecekler falan diye yorumlar yapan bir uzman adam vardı ortalıkta. O yandaş kanallarda böyle tipler çok oluyor ne yazık ki. Söylediği sözün ağırlığını hesap etmeden, anlamını ve sonuçlarını hesap etmeden ulu orta yorum yapan çok adam var oralarda. Kaygı verici bir gelişme bu. Dünyanın gidişatı kaygı verici. Trump'ı bir daha başkan seçmeye kalkıyor yani bu dünya. Zor zamanlardan geçiyoruz. Her yer için zor zamanlardan geçiyoruz. Şimdi
Evet.
Paşinyan diyor ki Azeriler yeniden savaş açabilirler. O yüzden şu dört köyü verelim. Bahsettiği dört köy zaten tartışma yaratan bir dört köy belki de. Bunun temel şeyleri var ama esas hesap Azerbaycan bir daha saldırabilir ve bizim bir daha savaş kaldıracak gücümüz yok gibi bir açıklama yapıyor oraya insanına. Bölgeyi ziyaret ediyor ve oradaki halka böyle açıklamalarda bulunuyor. İşte bunlar geldiğimiz durumun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Yani biraz gücü elinde biriktiren öyle hareketler yapıyor ki o hareketlerin sonuçları çok daha vahim yerlere evrilebiliyor. Bunlar çok kaygı verici şeyler şüphesiz ki.
Evet, insan canını hiçe sayan mantık hala daha da güçlenerek belki ne yazık ki bütün dünyada geçerliliğini koruyor. Yani Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla zaten bütün bir dengeler tekrar değişmişti. Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısı, İsrail'in buna karşılık aşırı sert, aşırı sert soykırıma varan bir yanıt vermesi dengeleri bir kez daha değiştirdi. Şimdi de böyle bir gelişme, bunun nelere yol açacağını hakikaten korkuyla takip ediyoruz. Bu arada Filistin için Vicdan Mahkemesi de bugün kararlarını açıklayacak. Türkiye'de böyle bir mahkeme kuruldu. Onların da Taksim İl Otel'de bir toplantısı ve daha sonra da öğleden sonra tünelden Karaköy'e kadar yürüyerek mahkemenin sonuçlarını açıklayacaklar. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Evet, durum ne yazık ki parlak değil. Cumartesi sabahıyla biraz evvel ekonomi konuştuk. Orada da çok parlak mesajlar veremedik ama bir yandan da yarın Zalgazart. Hatırlayalım. Paskalya'ya doğru gidiyoruz. Hristiyan toplumu için ve Türkiye'deki Ermeni toplumu için bir en büyük iki bayramdan bir tanesi. Haftaya pazar. Seçimle aynı güne denk geliyor Paskalya. Onu hatırlatmış olalım. İkincisi Paskalya'dan bir hafta önce de İsa Mesih'in zeytin dalları, palmiye dalları eşliğinde Kudüs'e girmesini hatırladığımız Zalgazart olur, ayini olur. Pazar günü kiliseye de gideriz. Oradan bir zeytin dalı alırız, eve getiririz. Bereket, uğur getirmesine inanırız. Onu hatta bir sene saklarız. Dolayısıyla pek çok kişi Zalgazart'ı da en az Paskalya ayini kadar önemser ve kiliselere giderler. Yarın da Zalgazart, bunu da buradan hatırlatmış olalım. Bu günler bizim için her sene böyle Mart sonuna giderken aslında Sarkis Seropyan'a dandığımız günler. 2015 yılında Sarkis Seropyan'ı gazetemizin çok uzun yıllar Ermenice sayfalar editörlüğünü yapmış. Kurucularından bir tanesi Sarkis. Baron Sarkis, Baron Seropyan, öyle deriz zaten biz ona. Bir bilge idi. 2015 yılında 9 sene önce onu hastalığı nedeniyle kaybettik. Onu buradan bir kez daha analım Fakret abi. Çünkü onun bize verdiği zenginlik, kültürel zenginlik, Ermeni diline dair zenginlik kolay kolay gelir bir şey değil. Çok
Çok
konuşuruz
haklısın.
elbette.
Çok
Ben
haklısın
sözü
Mete.
sana bırakayım.
Çok haklısın bu söylediklerinde ve bu haklılığını belki de en çok hissedenlerden biri benim. Çünkü ben onun bıraktığı görevi sürdürüyorum şu anda. Agos'un Ermenice sayfalar editörü ve Sarkis abinin bıraktığı yere kıyasla ne kadar eksiklerle dolu olduğumuzu çok somut olarak gözlemliyorum. Onun özel ilgi alanına girdiği konularda ne kadar yetersiz kaldığımızı ve bundan ne yazık ki Agos'un Ermenice sayfalar okurları da müzdarip oluyorlar, mağdur oluyorlar. Çünkü onun ilgi alanı yani Ermeni coğrafyasında, Türkiye'deki Ermeni coğrafyasında bu kelimeyi de bir daha şimdi Sevan Nişanyan'ın yeni kitabı vesilesiyle bir daha da açmak istiyorum aslında. Müthiş, engin bir bilgi birikimine sahipti Sarkis abi. Bazı yerleşimleri neredeyse sokak sokak, taş taş tanıyacak yetenekteydi. Bu onun özel ilgi alanıydı. O özel ilgi alanıyla donanmamış olanların o boşluğu da doldurması ne yazık ki mümkün olmuyor. Biz elimizden geldiğince o konulara ağırlık vermeye çalışıyoruz. Ama şimdi Sevan Nişanyan'dan bahsettim. Sevan yeni bir çalışma yaptı. Bu çalışma çok kıymetli. Çünkü Türkiye'nin Ermeni coğrafyası başlıklı bir kitap halinde yayınlandı bu çalışma. Aslında bir Mkhitarist rahibi olan Epringyan'ın 20. yüzyılın başlarında yayına hazırladığı bir kitabın tercümesinden oluşuyor bu çalışma ama sadece tercüme değil, oradaki bilgilerin güncellenmesi ve geliştirilmesi. Çünkü Epikyan bu çalışmayı yaparken ömrü vefa etmedi, tamamına erdiremedi yaptığı çalışmayı. Alfabetik bir dizinle, ansiklopedik bir yaklaşımla başlamıştı bu çalışmayı. Ve alfabenin 8. harfindeyken zaten hayata veda etti. A harfinden başladı ve I harfine gelinceye kadar Ermeni halk diziliminde I 8. harftir. Bütün bir yerleşimleri eski Osmanlı İmparatorluğu coğrafyası içerisinde değerlendirdi. Yani bugünkü Türkiye sınırlarının dışına da çıkacak şekilde Bulgaristan'ı, Romanya'yı falan da içine alacak veya Orta Doğu'nun bazı bölgelerini de içine alacak şekilde bir çalışma yürüttü. Pınaşharik Bararan diye bir isimle bunu kitap halinde yayınladı ama kitabının yayınını gördü belki fakat tamamına erdiremeden hayata veda etti. İlk iki cilt yayınlanmıştı. Şimdi Sevan Nişanyan oradan yola çıkarak bu çalışmayı sonlandırdı. Sonuna kadar götürdü alfabe sıralamasında ve çok değerli bir iş yaptı. Önemli bir kaynak kitap hazırlamış oldu. Sarkis Sarupyan'ı anarken Sevan Nişanyan'ın bu çok değerli katkısını da özellikle belirtmek istedim.
Evet, o kitabı biz de merakla okuyacağız tabii. Daha yeni çıktı. Türklerin Ermeni coğrafyası. Yazar olarak Efrikyan ismi var. Tabii Sabahın Neşin yanında yayını hazırlayan olarak ismi var. Bunları internet sitelerinden temin edebilir meraklı konuya ilgi duyan okurlar. Onu da söylemiş olalım. Sarkis Serapyan'a tekrar dönelim. Kendisiyle ben Agos'un kuruluş yıllarında yan yana oldum. Ermeni sayfaları için ne kadar uğraştığını, gayret gösterdiğinin tanığıyım. Aslında Agos'u kuranların bir kısmının gazetecilikle çok fazla ilgisi yoktu. Sarkis abi de gazeteci değildi aslında ama Ermeni kültür ve edebiyat dünyasının o kadar içinde birisiydi ki sanki bu iş için doğmuş gibiydi aslında. Yoksa aslında başka bir iş yapıyordu Sarkis abi Agos kurulduğunda. O işten de neredeyse emekli olmuştu. Fakat dediğim gibi Ermeni kültür dünyasının, Ermeni edebiyatının, Ermeni yazın dünyasının çok içindeydi. Ermeni coğrafyasının çok içindeydi. Dolayısıyla sanki yerini bulmuş gibi oldu Agos açıldığında, kurulduğunda. Onun heyecanını da ben ilk elden görenlerden bir tanesiyim. Daha sonra ki Anadolu'daki gezilere ne yazık ki katılamadım. Benim çalışma tempom çok fazla izin vermiyordu ama geçen sene Lora Baytar depremden sonra Hatay'a yerleşti, Antakya'ya yerleşti Lora Baytar, belki okurlarımız biliyordur. Deprem sonrası İstanbul'a gelmişti bir süre için. İstanbul'a geldiğinde bizim Instagram sayfasında, Agos haftalık sayfasında Lora Baytar'la da bir görüntülü söyleşi yapmıştık Sarkis Serapyan'ın üzerine ve Lora Baytar gerçekten çok güzel anlatmıştı o gezileri, o gezi dünyasını. Nerelere gidildi, neler yapıldı, kimler vardı? Ben hep açıkçası hayıflandığım konulardan bir tanesidir. Keşke Sarkis Seropyan'la o gezilerden bir tanesine katılsaydım derim kendi kendime. Ama iyi ki yapılmış o geziler, iyi ki gidilmiş, iyi ki oralardan röportajlar, yazılar çıkarmış Sarkis abi, Sarkis Seropyan. Hakikaten onun emeği çok büyük. Lora Baytar'ın da bu söyleşimizi Ağustos haftalıktan isteyen dinleyicilerimiz Instagram'daki Agos haftalık sayfasından girip bulabilirler. Yaklaşık bir sene oldu aşağı yukarı ama görüntülü paylaşımlara girince daha kolay bulunur. Sen katılabilmiş miydin Paket abi gezilerden herhangi bir tanesine?
Seropya'nın en çok iz bırakan gezileri Haycar adına düzenlenen gezilerdi. Onlardan herhangi birine katılamadım. Lora'yla en çok da o gezilerin organizasyonunda, öncesinde de beraber çalıştılar. Buna tanık da oldum ben. Ve gezi boyunca da beraberdiler. Lora'nın izlenimleri onlar. Ama ben de Sarkis Seropyan'la birkaç kez farklı gruplarla gezilere katıldım. Bunlardan ikisi Bahçecik tarafına, Bardizaga ve civarına, Armaş köyüne, Akmeşe köyüne doğru yaptığımız geziyi hatırlıyorum örneğin. Henry Galasyan vardı, Amerikalı bir müzik insanı. O Türkiye'ye gelmişti ve Sayat Nova Korosu'ndan bir grup insan onunla birlikte hem Eskişehir'i dolaştık hem de Adapazarı, İzmit, Bahçecik o bölgeleri dolaştık. Önce bunu anımsıyorum Seropyan'la. Sonrasında da bir defasında Antakya Vakıfköy'e giderken otobüsle gitmiştik. Otobüs yolculuğunda Kayseri'yi geçtikten sonra Seropya'nın Gilikya Kaleleri başlıklı sunumunu canlı anlatışına tanık oldum. Otobüste her bir Ermeni kalesine yaklaştığımızda o kalelerin hikayesini anlattık. Kim tarafından kurulmuş, ne zaman kurulmuş, hangi savaşlara tanıklık etmiş ve çok enteresan da bilgiler aktarıyordu. Mesela bu kalelerin hepsinin birbiriyle iletişim içerisinde olduğunu, Adana sahillerine, Gilikya sahillerine yaklaşan bir savaş gemisinin haberinin 10 dakika içerisinde yüzlerce kilometre ötedeki bir kaleye nasıl ulaştırıldığının haberini veriyordu. Çok çarpıcı bilgilerdi bunlar. Oradan sahile ininceye kadar, güneye doğru gidinceye kadar sırayla bir dizi Ermeni kalesi, Gilikya Krallığı'na ait Ermeni kalesinin tarihçesini anlattığına tanık olmuştum. Bu bende hiç unutmadığım iz bırakmıştı. Bir defasında Dersim coğrafyasına seyahat ettik gene Sarkis abiyle. Gene bir otobüs yolculuğuydu. Ve o yolculuk boyunca da özellikle Sivas'ı geçtikten sonra Sarkis abinin dili çözüldü. Erzincan'a yaklaşırken, Munzur Havzası'na yaklaşırken anlattığı hikayeler dehşet şeylerdi. Hepimiz bir yandan da anlattıklarını not etme çabası içerisine girmiştik. Hatırlıyorum, otobüste birkaç kişi, yani 25-30 kişilik bir otobüste 6-7 kişi kelime kaçırmadan anlattıklarını not etmeye çalışıyordu. Böyle çok çarpıcı hatıralarım var tabii Sarkis abiyle. Ama daha da önemlisi Agos'ta Ermenice Sayfalar odasında geçirdiğimiz günler, hiç unutmayacağım günlerdi.
Evet, çok konuşacağız Sarkis abi. Konuşmak da bitmez. 28 Mart'ta kaybetmiştik. Sarkis Seropyan'ı da tekrar buradan analım rahmetle. Ailesini de sevenlerini de sabır dileyelim. Başsağlığı dileyelim tekrar bir kez daha. 9 sene olsa da hala birbirimize başsağlığı diliyoruz.
Tabii
Bir
ki.
kaybımız daha oldu bu hafta. İstanbul'un emektar sahaflarından Van Kocuoğlu'nu kaybettik. Galatasaray Lisesi'nin yanındaki duvardaki açtığı tezgahla bilinir Van Usta, öyle diyelim daha doğrusu. Van Kocuoğlu ismi ama Van Usta diye bilinirdi. Ve bu 60'larda açmaya başlamış. Ben o zamanlara yetişmedim tabii ama 80'lerde, 90'larda hala vardı orada. Bütün gününü neredeyse o duvarın kenarındaki tezgahın başında geçirirdi. Ve bu iyiydi, kitaplar alır satardı, kıymetli kitaplar da alır satardı ve bu haliyle pek çok yazarın da dostu olmuştur. Pek çok aydının, entelektüelin de dostu olmuştur. Herkesin tanıdığı, bildiği bir isim oldu. Hatta Ümit Bayazdoğlu'nun Aras yayınlarından çıkan kitabı var. O kitapta da Van Usta'ya ayrılmış bir bölüm var. Ümit Bayazdoğlu'nun Aras yayınlarından çıkan kitabını da hala edinmeyen varsa, çok sayıda portre var çünkü. Orada da Van Usta'nın bir portresi var. Ve oradan da Van Usta'nın da Yozgat olduğunu, ailesinin Yozgatlı olduğunu, İstanbul'a geldiklerini ve İstanbul'a geldiklerinde uzun yıllar, birkaç yıl daha doğrusu, çok büyük zorluklar içerisinde yaşadıklarını, hatta dışarıda yatıp kalktıklarını zaman zaman, en sonunda Beşiktaş'ta Yıldız Yokuşu'nda bir ev bulduklarını ve Van Usta'nın da Makrucyan Okulu'na bir süre orta ikiye kadar devam ettiğini, orta ikide bırakıp okulu bırakmak zorunda kalıp belli ki ondan sonra çalışma hayatına atıldığını öğreniyoruz. Dolayısıyla onu da buradan anmak isteriz. Kıymetli bir isimdi, mütevazi bir isimdi. Sen sanıyorum ondan alışverişin olmuştur, değil mi Fakret abi?
Olmuştur, evet. Ben ondan kitap alışverişi yaptım. Daha doğrusu şöyle de söyleyeyim, ben kitap alırken ondan aslında kimliğini de bilmiyordum, hikayesini de bilmiyordum. Fakat senin tarif ettiğin nokta daha da net olarak söyleyecek olursak Galatasaray Lisesi'ni Taksim istikametine doğru geçtikten hemen sonra Galatasaray hamamına giden sokağın köşesindeydi onun tezgahı. Oradaki duvar üzerine dizerdi kitaplarını ve benim de oradan kitap almışlığım evet olmuştur geçmişte. Her zaman kravat takan bir adamdı, ilginçti. Nitekim bugün de bütün fotoğraflarda gördüğümde hep boynunda kravatı var. Son derece minyon yapılı, zayıfça, çelebi bir adamdı. Sonrasında öğrendim ki Tophane'ye doğru genişçe de bir deposu varmış. Orayı ben hiç görmedim. Onu daha sonra hakkında okuduklarımdan öğrendim. Evet, eski yıpranmış kitaplar satardı çoğunlukla. Sattığı kitaplar ama bulunması zor olan kitaplardı bunlar. O yüzden de ilgi çekerdi. Her zaman oradan her geçtiğimde ben alışveriş yapmış olmasam bile hep başında birkaç kişinin olduğuna tanık olurdum. Yani o tezgahın meraklısı çoktu o yıllarda, 1970'li yıllarda falan meraklısı çoktu, bunu söyleyebilirim. Zaten o yıllarda İstanbul'da ilginçtir, çok az kitap satan dükkan vardı. Yani şehir o zaman da büyük bir şehirdi. O büyük şehire kıyasla kitap satan çok az yer vardı. Bazı özel kitabevleri vardı. Mesela İstiklal Caddesi'nde Haşet Kitabevi vardı. Ama orası da ağırlıklı olarak Fransızca kitaplar satardı. Belki Galatasaray Lisesi'ne yakın olduğu içindir Fransızcaya ağırlık vermesi. Kitab-ı Mukaddes şirketi vardı. Bugüne kadar var. Osman Bey'de Sander Kitabevi vardı. Ama genellikle kitap satılan yerler azdı ve esas popüler yeni çıkan kitapların çoğu saat 5'ten sonra bankalar kapandıktan sonra o bankaların önündeki bazen bir karış bazen birkaç karış genişliğindeki alanlara kitaplar dizilerek satılırdı. Sonra o kitap tezgahları Taksim Meydanı'na çıktı ve biz Varlık Yayınları'nın, Gün Yayınları'nın, Habora Kitabevi'nin, Tekin Yayınları'nın bastığı kitapları, Cem Yayın Evi'nin bastığı kitapları o tezgahlardan alırdık. İlginçti o zamanın kitap alışverişi. Saat 5'ten sonra İstiklal Caddesi bir defada kitaplanırdı. 5, 6, 7 yerde kitap sergileri açılırdı. Bunlar arasında Vahan Bey'in sergisi de bir sahaf kıyafetindeydi işte. Orada okunmuş kitaplar satılırdı.
Evet, Ümit Beyazoğlu'nun Hatırda Kalmaz Satırda Kalır kitabın ismini de şimdi hatırlayabildim. Hatırda Kalmaz Satırda Kalır kitabından da öğreniyoruz ki Van Usta özel müşterileri için de saat 7'de açarmış tezgahını. Sabahın 7'sinde açarmış. Hani daha sakin oluyor diye herhalde. Ve gece yarısına kadar dururmuş orada. Yani sinemalardan, tiyatrolardan çıkanların da hani uğrayabilmesi için. Tabii Galatasaray'daki o yerin kaybetti sanıyorum 90'larda ve Beşiktaş'ta Deniz Müzesi'nin oralarda bir yerde tezgah açmaya. O bölümü, o kısmını bilmiyorum açıkçası. Fakat orası da bayağı bir soğuk ve rüzgara açık bir yermiş. Dolayısıyla Vahan Usta'nın bütün bir hayatı aslında dışarıda geçti ve geçmiş. Bunu da biliyoruz artık. Bir kısmı zaten biliyorduk, son kısmını da öğrendik. Anısına kitapları basıldı. Bu haftaki Agos'ta, hem Agos.com.tr'den hem de Agos'ta bu konuda çıkan kitapları da sıraladık. Okurlarımız oradan da bizim haberlerimizden de anısına çıkan kitaplara görebilirler, ulaşabilirler. Ümit Bayazoğlu'nun kitabı zaten satılıyor. Evet, bu hafta şarkı için çok zamanımız kalmadı Fakret abi. Sanıyorum şarkı zamanını kaçırdık ama bu Ağustos'ta bol bol şarkı çaldık aslına bakarsanız bu hafta.
Güzel
Fena değil bir şarkı
parçalarda
olmadı.
çaldık.
Duyamadım abi, pardon.
Güzel parçalarda çaldık.
Evet, dolayısıyla bu haftadaki şarkı çalmadan veda edeceğiz. Ve hatta çalalım bir şarkı, çalabildiğimiz kadar çalarız. Yarıda kalırsa da haftaya çalarız. Evet, teşekkürler Fakret abi. Radyo Gostan bu haftalık bu kadar. Rejide Beren Baltaş yardımcı oldu. Dinleyici destek programı devam ediyor. Yarın Zalgazar. Haftaya yeni bir Radyo Gostan buluşmak üzere diyoruz.